Ayrım 7. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins. Sayfa 102. 11. Kanal bölgesinde korsanlar. Ertesi gün Panama hükümeti bana etrafı gezdirmek için bir adam gönderdi. Adı Fidel'di ve onu görür görmez kanım kaynamıştı. İnce uzun boyluydu ve ülkesiyle açıkça gurur duyuyordu. Büyük babası İspanya'ya karşı yaptıkları bağımsızlık savaşında Bolivar'ın yanında savaşmıştı. Ona Tom Paine ile akraba olduğumuzu söyledim ve sağduyuyu İspanyolca olarak okuduğunu öğrenince şaşırdım. İngilizce biliyordu ama ülkesinin dilini gayet iyi bildiğimi keşfedince çok duygulandı. İnsanlarınızın çoğu burada yıllarca yaşadıkları halde dilimizi öğrenmek için hiçbir gayret göstermezler dedi. Fidel beni Yeni Panama dediği şehrin zengin ve oldukça etkileyici bir bölgesine götürdü. Modern cam ve çelikten yapılanların yanlarından geçerken Panama'da Rio Grande'nin güneyindeki diğer tüm ülkelerden daha fazla uluslararası banka olduğunu söyledi. Bize çoğu zaman Amerikalıların İsviçre'si derler dedi. Müşterilerimize çok az soru sorarız. Akşamüstü güneş Pasifik'e doğru inerken körfezi takip eden bir caddeye çıktık. Bir dizi gemi açıkta demirlemiş bekliyordu. Fidel'e kanalla ilgili bir sorun olup olmadığını sordum. Her zaman böyledir dedi gülerek. Böyle dizi dizi sıralarını beklerler. Bunların yarısı Japonya'dan gelir veya oraya gider. Birleşik Devletler'den bile daha fazla. Bunu bilmediğimi itiraf ettim. Buna şaşmadım dedi. Kuzey Amerikalılar dünyanın geri kalanı hakkında fazla bir şey bilmezler. Üzerleri begonvillerle sarılı tarihi kalıntıların bulunduğu güzel bir parkta durduk. Bir levha, burasının şehri yağmacı İngiliz korsanlarından korumak için yapılmış bir kale olduğunu söylüyordu. Bir akşam pikniği için hazırlık yapan bir aile vardı. Baba, anne, erkek ve kız çocuklar ve bir de çocukların büyük babaları olduğunu tahmin ettiğim yaşlıca bir adam. Birden bu beş kişiyi saran dinginliğe bir özlem duydum. Yanlarından geçerken çift güldü ve el sallayıp bizi İngilizce selamladılar. Turist olup olmadıklarını sorunca güldüler. Adam bize doğru geldi. Ben kanal bölgesinde üçüncü nesilim diye gururla açıkladı. Büyük babam kanal yapıldıktan 3 yıl sonra gelmiş. Katırlardan yani gemileri havuzlarda çeken traktörlerden birini kullanıyormuş. Çocuklara masayı kurmak için yardım etmekle meşgul yaşlı adamı işaret etti. Babam bir mühendisti. Ben de onun yolundan gittim. Kadın kayınpederini ve çocuklara yardım etmeye dönmüştü ve arkalarında güneş mavi sulaya dalıyordu. Bir Monet tablosunu çağrıştıran huzur verici güzellikte bir manzaraydı. Adama Amerikan vatandaşı olup olmadıklarını sordum. Şaşırarak bana baktı. Tabii ki, kanal bölgesi ABD toprağıdır. Oğlan koşarak geldi, babasına yemeğin hazır olduğunu söyledi. Oğlunuz dördüncü nesil mi olacak? Adam ellerini dua yapar gibi birleştirerek gökyüzüne doğru kaldırdı. O şansa sahip olması için her gün Tanrı'ya dua ediyorum. Burada yaşamak harika bir şey. Sonra ellerini indirip doğrudan Fidel'e baktı. Umarım onu 50 yıl daha elimizde tutabiliriz. O Torrijos despotu ortalığı çok karıştırıyor. Tehlikeli bir adam. Birden bir şey beni dürttü ve ona İspanyolca olarak adios. Umarım siz ve aileniz burada iyi vakit geçirip Panama'nın kültürü hakkında bir şeyler öğrenirsiniz dedim. Şaşırmış bir şekilde bana baktı. Onların dilini bilmiyorum dedi. Sonra da hızla dönüp ailesine ve piknik masasına yöneldi. Fidel yanıma geldi ve kolunu omzuma atarak hafifçe sıktı. Teşekkür ederim dedi. Şehre geri döndüğümüzde bizi gecekondu mahallesi olarak adlandırdığı bir bölgeden geçirdi. En kötüsü değil dedi ama olayı anlamana yardımcı olur. Tahta barakalar ve durgun su dolu hendikler sokakların kenarına dizilmişlerdi. Yıkılacakmış gibi duran evler ise derede batırılmış çürük sandallara benziyorlardı. Arabanın içine çürümüşlük ve lağım kokuları dolarken karınları şişmiş çocuklar da yanımızda koşuyorlardı. Yavaşladığımız zaman etrafıma toplanıp amca amca diyerek para dilendiler. Tüm bunlar bana Jakarta yansıtıyordu. Duvarların çoğunun üstü sokak yazıları ile kaplıydı. İçlerinde çiftlerin adlarının yazılı olduğu bildik kalpler de vardı ama yazıların çoğu Amerika Birleşik Devletleri hakkında nefret ifade eden sloganlardı. Evine git gringo, kanalımızın içine etmekten vazgeçin, köle tüccarı Sam amca ve Nixon'a Panama'nın Vietnam olmadığını söyleyin ama içimi en çok işleyeni şöyle diyordu. Özgürlük için ölüm, İsa'ya giden yoldur. Yazıların aralarına Omar Torrijos'un posterleri serpiştirilmişti. Şimdi sıra diğer tarafta dedi Fidel. Benim resmi evraklarım var. Sen de Amerikan vatandaşısın. Dolayısıyla gidebiliriz. Magenta bir gökyüzü altında bizi kanal bölgesine götürdü. Ne kadar hazırlıklı olduğumu düşünsem de yeterli değildi. Burasının zenginliği inanılır gibi değildi. Büyük beyaz binalar, bakımlı bahçeler, lüks evler, golf sahaları, dükkanlar ve tiyatrolar. Gerçekler dedi. Buradaki her şey ABD malıdır. Tüm işyerleri, süpermarketler, berberler, güzellik salonları, lokantalar hepsi. Panama yasalarından ve vergilerinden muaftır. 7 tane 18 delik golf sahası, etrafa uygun şekilde serpiştirilmiş ABD postaneleri, ABD mahkemeleri ve okulları. Burası gerçekten ülke içinde bir ülke. ne küstahlık. Bana bakışından Fidel'in hızlı bir değerlendirme yaptığını anladım. Evet diye onayladı. Bunun için oldukça uygun bir kelime. Şehri gösterdi. Orada kişi başına gelir yılda $1000 altında ve işsizlikte %30 civarında. Tabii şimdi gittiğimiz küçük gecekondu bölgesinde kimse $1000'a yaklaşan paralar kazanmadığı gibi işi olan da çok azdır. Peki ne yapılıyor? Dönüp bana bakarken gözlerindeki kızgınlık üzüntüye dönüştü. Ne yapabiliriz? Başını salladı. Bilmiyorum ama şunu söyleyeceğim. Torrijos bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sanırım bu onun sonu olacak ama gerçekten de elinden geleni ardına koymuyor. O insanları için savaşarak ölecek biri. Kanal bölgesinden çıkarken Fidel güldü. Dans etmeyi sever misin? Cevap vermemi beklemeden ekledi. Önce bir yemek yiyelim, sonra sana Panama'nın değişik bir yüzünü daha göstereceğim. 12. Askerler ve fahişeler. Lezzetli bir biftek ve soğuk bir biradan sonra lokantadan çıkıp araba ile karanlık bir sokağa girdik. Fidel bu bölgede hiçbir zaman yürümemem konusunda beni uyardı. Buraya gelirsen giriş kapısına kadar taksiyle gel. Bir yeri göstererek tam burada bu çitin arkası kanal bölgesidir dedi. Arabalarla dolu boş bir araziye gelince bir yer bulup arabayı park etti. İhtiyar bir adam sekerek bize doğru geldi. Fidel inip adamın sırtını sıvazladı. Sonra da arabasının çamurluğunu okşadı. Ona iyi bak. O benim kadınım. Adama bir miktar para uzattı. Kısa bir yürüyüş sonrası park yerinden çıktığımızda kendimizi birden yanıp sönen neon lambalarıyla dolu bir sokakta bulduk. Birbirlerine sopalar doğrultup ateş eden, silah sesleri çıkartan iki küçük oğlan çocuğu koşarak yanımızdan geçerken bir tanesi Fidel'in bacaklarına çarptı. Küçük çocuk durdu ve geriye çekildi. Özür dilerim efendim, dedi İspanyolca soluk soluğa. Fidel her iki elinde oğlanın omuzlarına koyarak bir şey olmadı delikanlı dedi ama söyle bana sen ve arkadaşın niye ateş ediyordunuz öyle? Bu sırada diğer çocuk da yanımıza geldi ve korur bir şekilde kolunu öbürünün beline doladı. Kardeşim diye açıkladı. Üzgünüz. Tamam tamam dedi Fidel hafifçe gülerken. Bana bir zarar vermedi. Sadece ona neye ateş ettiğinizi soruyordum. Bu oyunu çocukken ben de oynardım. Kardeşler birbirlerine baktılar. Sonra daha büyük olanı güldü. O kanal bölgesindeki gringo general. Annemizin ırzına geçmeye kalktı. Ben de onu ait olduğu yere sepetliyorum. Fidel yan gözle bana baktı. Peki nereye aitmiş? Evine, Birleşik Devletleri. Annen burada mı çalışıyor? İşte orada. Her iki oğlan da gururla sokağın ilerisindeki bir neon panoyu gösterdiler. Barmenlik yapıyor. Hadi gidin. Fidel her ikisine de biraz para verdi. Ama dikkatli olun, aydınlık yerlerde durun. Tabii efendim, teşekkür ederiz. Koşarak uzaklaştılar. Yürürken Fidel, Panamalı kadınların fahişelik yapmalarının yasa dışı olduğunu söyledi. Barmenlik yapıp dans edebilirler ama vücutlarını satamazlar. O yabancılara mahsustur. Bara girince bizi gürültülü popüler Amerikan şarkıları karşıladı. Kulaklarım ve gözlerim biraz alışınca kapının yanında duran iki iri yarı Amerikan askeri gördüm. Üniformalarının kolundaki bantlar askeri polis olduklarını gösteriyordu. Fidel beni bara doğru yürütürken sahneyi gördüm. Sahnede başları hariç tamamen çıplak üç genç kadın dans ediyordu. Birinin başında bir gemici şapkası, diğerinde yeşil bir bere, üçüncüsünde ise bir kovboy şapkası vardı. Vücutları çok güzeldi ve gülüyorlardı. Sanki bir dans yarışmasında birbirleriyle bir oyun oynuyor gibiydiler. Müzik, dans etme tarzları, sahne, Boston'da bir diskoda olabilirdi. Tabii çıplak olmaları dışında. İngilizce konuşan genç bir grubun arasından geçtik. T-shirt ve blücün giymiş olmalarına rağmen askeri tıraşları onların kanal bölgesi askeri üstünden geldiklerini belli ediyordu. Fidel bir garson kadının omuzuna dokundu. Kadın döndü ve bir sevinç çığlığı atarak kollarını boynuna doladı. Gruptaki gençler bir yandan bunları dikkatle izlerken bir yandan da onaylamayan bakışlarla birbirlerine baktılar. Bariz kaderin bu Panamalı kadını da içerdiğini düşünüp düşünmediklerini merak ettim. Garson kadın bizi bir köşeye götürdü. Bir yerlerden küçük bir masa ve iki sandalye buldu. Oturduğumuz zaman Fidel yanımızdaki masada oturan iki kişiye İspanyolca selamlaştı. Askerlerin aksine bunlar renkli kısa kollu gömlek ve buruşuk bol pantolon giymişlerdi. Garson kadın iki balboa bira getirip dönerken Fidel poposunu hafifçe vurdu. Kadın da gülüp ona bir öpücük yolladı. Etrafıma bakıp bardaki genç adamların artık bizi izlemediklerini görünce rahatladım. Sahnede dans eden kızları seyrediyorlardı. Müşterilerin çoğu İngilizce konuşan askerlerdi ama yanımızdaki Panamalı oldukları her hallerinden belli ikisi gibi başkaları da vardı. Saç tıraşları ve tişört ile blücün giymemiş olmaları onları belli ediyordu. Bazıları masalarda oturuyordu, diğerleri ise duvarlara yaslanmışlardı. Koyun sürüsünü bekleyen köpekler gibi dikkatli ve hazır duruyorlardı. Kadınlar durmadan masaları dolaşıyorlardı. Sürekli hareket halindeydiler, kucaktan kucağa geçiyor, garsonlara bağırıyor, dans ediyor, sallanıyor, şarkı söylüyor ve sırayla sahneye çıkıyorlardı. Dar etekler, tişörtler, blücinler ve yüksek topuklu ayakkabılar giymişlerdi. Bir tanesinin üzerinde Kraliçe Victoria dönemine ait bir elbise ve tül vardı. Bir diğeri sadece bir bikini giymişti. Burada sadece en güzel olanların başarılı olabilecekleri açıktı. Panama'ya gelenlerin sayısı karşısında şaşırmış bir şekilde onları buraya gelmeye iten çaresizliklerini düşündüm. Hepsi başka ülkelerden mi diye bağırdım Fidel'e, müziğin sesini bastırabilmek için. Başını salladı. Sadece, garson kadınları gösterdi. Onlar Panamalı. Hangi ülkeler? Honduras, El Salvador, Nikaragua ve Guatemala. Komşularınız yani. Tam değil. En yakın komşularımız Costa Rica ve Kolombiya'dır. Bizi bu masaya yönlendiren garson kadın gelip Fidel'in dizine oturdu. O da yavaşça kadının sırtını ovdu. Clarissa dedi başıyla sahneyi işaret ederek. Lütfen Kuzey Amerikalı arkadaşım onların niye ülkelerini terk ettiklerini söyle. Üç yeni kız diğerlerinden şapkaları alırken onlar da aşağıya atlayıp giymeye başladılar. Müzik bir salsaya döndü ve yeni gelenler bir yandan dans ederken bir yandan da müziğin ritmine uyarak giysilerini çıkartmaya başladılar. Clarissa elini uzattı. Sizinle tanıştığıma sevindim dedi. Sonra ayağa kalkıp boş şişelerimize uzandı. Fidel'in sorusuna cevap olarak bu kızlar buraya zulümden kaçmak için gelirler. Size birer tane daha Balboa getireyim. Kadın gittikten sonra Fidel'e döndüm. Hadi dedim. Onlar Amerikan dolarları için buradalar. Doğru ama niye çoğu faşist diktatörlerin hüküm sürdüğü ülkelerden? Sahneye bir göz attım. Üç kız kıkırdayarak gemici şapkasını top gibi birbirlerine atıyorlardı. Fidel'in gözlerinin içine baktım. Şaka yapmıyorsun değil mi? Hayır dedi ciddi bir şekilde. Keşke öyle olsaydı. Bu kızların çoğu ailesini, babasını, abini, kocasını, erkek arkadaşını kaybedip işkence ve ölümle birlikte büyümüştür. Dans etmek ve fahişelik onlara o kadar da kötü görünmez. Burada çok para kazanıp başka bir yerde hayata yeniden başlayabilirler. Küçük bir dükkan ya da bir kahvehane. Barın yakınlarında bir şamata sözünü kesti. Garson kadınlardan birinin bir askere yumruk atmaya çalıştığını gördüm. Asker kadının elini yakalayarak bileğini bükmeye başlayınca kadın bir çığlık atarak dizlerinin üstüne çöktü. Asker gülerek arkadaşlarına bir şeyler söyledi. Onlar da güldüler. Kadın serbest kalan eliyle askeri vurmaya çalıştı. O da bileğini biraz daha büktü. Kadının yüzü acıyla buruştu. Askeri polisler kapının yanında durmuş, olan biteni sakin bir şekilde seyrediyorlardı. Fidel ayağa fırlayıp bara doğru hamle etti. Yan masadaki adamlardan biri elini uzatıp onu durdurdu. Tranquilo, Hermano dedi. Sakin ol kardeşim. Enrique kontrolü eline aldı. Sahnenin yanındaki loş bölgeden çıkan uzun boylu, zayıf bir Panamalı, bir kedi gibi çevik hareket ederek bir anda askerin tepesinde bitiverdi. Bir eliyle adamın boğazını sararken, diğer eliyle de bir bardak suyu yüzüne çarptı. Garson kadın hemen uzaklaştı. Duvara dayanmış olan Panamalıların bir kısmı, uzun boylu bar fedaisinin etrafında koruyucu bir çember oluştururlarken o da askeri bara dayayıp duyamadığım bir şeyler söyledi. Sonra da sesini yükseltip oradaki herkesin duyabileceği bir şekilde İngilizce ve tane tane konuştu. Sizler garsonlara el süremezsiniz. Diğerlerini de paralarını ödemeden önce dokunamazsınız. İki askeri polis sonunda harekete geçip Panamalı gruba yaklaştılar. Tamam Erik, bundan sonrasını biz hallederiz. Fedayı askeri yere indirirken boynunu son bir defa daha sıktı. Diğeri başını arkaya atıp acı içinde bağırdı. Beni anlıyor musun? Zayıf bir inleme duyuldu. İyi. Adamı askeri polislere doğru itti. Çıkartın onu buradan. 13. General ile söyleşiler. Daveti hiç beklemiyordum. O 1972 ziyareti sırasında bir sabah Panama'nın kamuya ait elektrik şirketi Instituto de Recursos Hidrocusol Electrification'da bana verilen bir ofiste oturmuş. Bazı istatistikleri gözden geçirirken bir adam açık kapımın çevresine kibarca vurdu. Sayılardan kafamı kaldırabilme şansının doğmasından memnun onu içeri davet ettim. Generalin şoförü olduğunu ve beni generalin bungalovlarından birine götürmek için geldiğini söyledi. Bir saat sonra masada General Omar Torrijos'un karşısında oturuyordum. Üzerinde tipik Panamalı stilinde günlük bir kıyafet vardı. Haki renkli bol bir pantolon ve önden düğmeli kısa kollu, yeşil desenleri olan açık mavi bir gömlek. Uzun boylu, atletik yapılı ve yakışıklıydı. Taşıdığı sorumluluklara göre şaşılacak derecede rahat görünüyordu. Siyah saçları geniş alnına dökülmüştü. Endonezya, Guatemala ve İran'a yapmış olduğum seyahatlerle ilgili sorular sordu. Bu üç ülke onu büyülüyordu. Ama en çok İran kralı Şah Muhammed Rıza Pehlivi ilgisini çekiyordu. Şah, 1941 yılında babasının onu onu Hitler'le işbirliği yapmakla suçlayan İngiliz ve Ruslar tarafından devrilmesinden sonra tahta çıkmıştı. Aa, düşünebiliyor musun diye sordu Torrijos. Kendi babamı deviren biri daha benim parçası olmak. Panama'nın devlet başkanı bu uzak ülkenin tarihi hakkında oldukça bilgiliydi. 1951 yılında Şah'ın tarihinin nasıl döndüğü ve kendi başbakanı Muhammed Musaddık'ın onu nasıl sürgüne zorladığı üzerinde konuştuk. Bütün dünya gibi Torrijos da başbakana komünist damgasını vurup Şah'ı yeniden tahta oturtmak için mücadele edenin CIA olduğunu biliyordu. Ancak Claudine'in benimle paylaştığı kısımları, yani Kermit Roosevelt'in parlak manevralarını ve bunun emperyalizmde yeni bir devrim başlangıcı ve küresel imparatorluk yangınını ateşleyen kibrit olduğunu bilmiyordu. Ya da en azından onlardan söz etmedi. Şah yeniden tahta geçtikten sonra diye devam etti Torrijos, sanayi sektörünü kalkındırmak ve İran'ı modern çağa getirmek amacıyla bir dizi radikal program başlatmıştı. İran hakkında nasıl bu kadar bilgili olduğunu sordum. Meraklıyım dedi. Şah'ın politikalarını çok desteklediğimi söyleyemem. Kendi babasını devirip bir CIA kuklası olma yönünde gösterdiği isteklilik ama ülkesi için iyi bir şeyler yapıyor gibi de görünüyor. Belki de ondan bir şeyler öğrenebilirim. Eğer hayatta kalırsa. Sizce kalmayacak mı? Güçlü düşmanları var ve dünyanın en iyi muhafızlarının bir kısmı. Torrijos alaylı bir şekilde bana baktı. Gizli polisi, savak, acımasız birer katil olmakla ündü. Bu dost kazanmak için hiç de iyi bir yol değil. Bence uzun süre dayanamaz. Durdu, sonra gözlerini devirdi. Muhafızlar mı? Birkaç tane de bende var. Elini kapıya doğru salladı. Eğer ülken benden kurtulmaya karar verirse onların hayatımı kurtaracaklarına inanıyor musun? Ona bunun gerçekten bir olasılık olarak görüp görmediğini sordum. Kaşlarını kaldırıp bana öyle bir baktı ki böyle bir soru sorduğumdan dolayı kendimi aptal gibi hissettim. Bizim kanalımız var. Boer Benz ve United Fruit'ten bir. Çok daha büyük. Bir. United Fruit Company, Birleşik Meyve Şirketi. Çevirenin notu. Guatemala hakkında araştırma yapmış olduğum için Torrijos'un ne demek istediğini anlamıştım. United Fruit Şirketi, Panama Kanalı'nın o ülkedeki politik karşıtıydı. 1800'lerin sonlarında kurulan United Fruit, aynı zamanda Orta Amerika'daki en nüfuzlu güçlerden biri haline gelmişti. 1950'lerin başlarında reform yanlısı Jacobo Arbenz, tüm yarım kürede demokratik sürecin bir modeli olarak alkışlanan bir seçim sonunda Guatemala'nın başkanı olarak seçildiği zaman, Guatemalalıların %3'ünden azı toprağın %70'ine sahipti. Fakir halkın açlıktan kurtulması için yardım sözü veren Arbenz, seçildikten sonra kapsamlı bir toprak reformu gerçekleştirdi. Tüm Latin Amerikan yoksul ve orta sınıfları Arbenz'i alkışladı dedi Torrijos. Şahsen benim de kahramanlarımdan biriydi. Ama nefesimizi tutmuş bekliyorduk. Guatemala'daki en büyük ve baskıcı toprak sahiplerinden olan United Fruit'in bu önlemlere karşı olduğunu biliyorduk. Kolombiya, Costa Rica, Küba, Jamaika, Nikaragua, Santo Domingo ve burada Panama'da da büyük plantasyonları vardı. Arbenz'in bizlere de örnek olup kafalarımıza fikirler sokmasına izin veremezlerdi. Gerisini biliyordum. United Fruit, Birleşik Devletler'de Amerikan kamuoyunu ve kongresini Arbenz'in bir Rus komplosunun parçası olduğuna ve Guatemala'nın da bir Sovyet uydusu olduğuna inandırmaya yönelik büyük bir halkla ilişkiler kampanyası başlatmıştı. 1954'te CIA bir darbe tezgahladı. Amerikan pilotları Guatemala şehrini bombaladılar ve demokratik olarak seçilmiş Arbenz devrilerek yerine acımasız bir muhafazakar diktatör olan Albay Carlos Castillo Armas geldi. Yeni hükümet her şeyini United Fruit'e borçluydu. Teşekkür olarak hükümet toprak reformu sürecini tersine çevirdi, yabancı yatırımcılara ödenen faiz ve temettülere uygulanan vergiyi iptal etti, gizli oylamayı kaldırdı ve binlerce rejim aleyhtarını hapse attı. Castillo aleyhine konuşma cesaretini gösteren herkes cezalandırıldı. Tarihçiler, 100 yılın geri kalan kısmında Guatemala'nın başına bela olan şiddet ve terörizmi, United Fruit, CIA ve Albay diktatörün emrindeki Guatemala ordusu arasındaki açık ittifaka bağlarlar. B. Arbenz suikaste kurban gitti diye devam etti Torrijos. Siyasi ve kişilik suikasti. Durdu ve kaşlarını çattı. İnsanlarınız o CIA zırvalarını nasıl yutabildiler? Ben o kadar kolay gitmeyeceğim. Buradaki askerler benim adamlarım. Siyasi suikast işe yaramaz. Güldü. CIA'nin kendisini beni öldürmesi gerekecek. Düşüncelerimize dalıp birkaç dakika sessizlik içinde oturduk. İlk konuşan Torrijos oldu. United Fruit'un sahibinin kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Zapata Oil, George Bush'un şirketi, Birleşmiş Millet elçimiz dedim. İhtiraslı bir adam, öne doğru eğilip sesini alçalttı. Ve şimdi de onun Bechtel'deki adamlarıyla karşı karşıyayım. Buna şaşırdım. Dünyanın en güçlü mühendislik şirketi olan Bechtel, büyük projelerde sık sık meyni iş ortağı olmuştu. Panama'nın ana planı konusunda ise başlıca rakiplerimizden biri olduğunu varsaymıştım. Ne demek istiyorsunuz? Bir zamandır deniz seviyesinde havuzsuz yeni bir kanal yapmayı düşünmekteyiz. Daha büyük gemilere hizmet edebilir. Japonlar bunun finansmanını sağlamaya hevesli olabilirler. Kanalın en büyük müşterisi onlar. Aynen öyle. Tabii eğer parayı onlar sağlarlarsa inşaatı da onlar yapacaklar. Sonunda anladım. O zaman da Bechtel Ayaz'da kalır. Yakın tarihte en büyük inşaat işi duraksadı. Bechtel, Nixon, Ford ve Bush'un adamlarıyla dolu. ABD'nin Birleşmiş Milletler elçisi olan Bush ile parlamento azınlık lideri ve Cumhuriyetçi Parti Milli Kongresi Başkanı Ford, Cumhuriyetçi güç simsarları olarak Torrijos tarafından iyi tanınıyorlardı. Bana söylendiği kadarıyla Bechtel ailesi Cumhuriyetçi Parti'nin iplerini elinde tutuyormuş. Bu konuşma beni oldukça rahatsız etmeye başlamıştı. O nefret ettiği sistemi ayakta tutanlardan biri de bendim ve bunu bildiğinden de emindim. Amerikan mühendislik ve inşaat firmalarına iş vermesi karşılığında uluslararası kredi kabul etmesi için onu ikna etme görevim kocaman bir duvara toslamışa benziyordu. Açık konuşmaya karar verdim. General dedim, beni buraya neden çağırdınız? Saatine bakıp gülümsedi. Evet, işimize bakmanın vakti geldi. Panama'nın senin yardımına ihtiyacı var. Benim senin yardımına ihtiyacım var. Şaşırmıştım. Benim yardımım? Sizin için ne yapabilirim? Kanalı geri alacağız. Ama bu yeterli değil. Sali ailesinde iyice yerleşti. Aynı zamanda bir model de olmalıyız. Yoksullarımızı düşündüğümüzü kanıtlamalı ve bağımsızlığımızı kazanmak konusundaki kararlılığımızın Rusya, Çin veya Küba tarafından dikte edilmediğini hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde göstermeliyiz. Dünyaya Panama'nın makul bir ülke olduğunu ve Birleşik Devletler'in karşısında değil ama yoksulların haklarının yanında olduğumuzu ispat etmeliyiz. Bacak bacak üstüne attı. Bunu yapmak için yarım kürede benzeri olmayan bir ekonomik temel kurmamız gerekiyor. Elektrik ama yoksullarımızın en yoksuluna erişen ve sübvanse edilen elektrik. Ulaşım ve iletişim için de aynısı ve özellikle tarım için. Bunu yapmak için para gerekiyor. Sizin paranız, Dünya Bankası ve Inter Amerikan Kalkınma Bankası. Yine öne doğru eğildi, gözlerime baktı. Şirketinin daha fazla iş istediğini ve bunu genellikle projelerin boyutlarını şişirerek daha geniş otoyollar, daha büyük santraller, daha derin limanlar elde ettiğini anlıyorum. Ama bu defa değişik olacak. Bana halkım için en iyi olanı ver, ben de sana istediğin kadar iş vereyim. Hiç beklemediğim bu öneri karşısında şaşırdığım gibi heyecanlanmıştım da. Kesinlikle Maine'de öğrendiğim her şeye karşıydı. Şüphesiz dış yardım oyununun bir kandırmacı olduğunu biliyordu. Bilmek zorundaydı. Sadece onu zengin etmek ve ülkesini borç yüküyle zincirleyerek Panama'yı sonsuza dek Birleşik Devletleri ve şirketokrasiye borçlu bırakmak için var olan bir düzendi. Latin Amerika'yı bariz kader yolu üzerinde tutmak ve sonsuza dek Washington ve Wall Street'e boyun eğmesini sağlamak için oradaydı. Bu sistemin iktidardaki tüm insanların rüşvete açık oldukları varsayım üzerine kurulu olduğunu ve bunu kişisel çıkarlar için kullanmama kararının bir tehdit ve zincirleme reaksiyon başlatarak ileride tüm sistemi devirebilecek yeni bir çeşit domino olarak algılanacağını bildiğine emindim. Karşımda oturan ve kanaldan dolayı çok özel ve benzeri olmayan bir güce sahip olduğunun ve bunun kendisini özellikle nazik bir durumda bıraktığının mutlaka farkında olan bu adama baktım. Dikkatli olması gerekiyordu. Kendini şimdiden Agü liderleri arasında bir lider olarak kabul ettirmişti. Eğer kahramanı Arbenz gibi bir şeyler yapmaya kararlıysa dünya bekliyor olacaktı. Sistem nasıl bir tepki gösterecekti? Daha doğrusu ABD hükümeti nasıl bir tepki gösterecekti? Latin Amerika tarihi ölü kahramanlardan geçilmiyordu. Aynı zamanda kendi davranışlarımı haklı çıkartmak için uydurduğum tüm savlara meydan okuyan bir adama baktığımı da biliyordum. Kuşkusuz onun da kişisel kusurları vardı ama korsanlıklarını yasal hale getirmek için İngiliz krallarından aldıkları yazıların arkasına sığınan o kabadayı maceraperestler Henry Morgan veya Francis Drake gibi bir korsan da değildi. İlan panosundaki o resim alışılmış bir siyasi kandırmaca değildi. Omar'ın ideali özgürlüktür. Bir ideali yok edecek füze henüz icat edilmemiştir. Tom Paine de benzer bir şeyler yazmamış mıydı? Gerçi merakımı da uyandırmıştı. Belki idealler ölmezdi ama ya onların arkasındaki insanlar? Che, Arbenz, Allende bu sonuncusu hala hayatta olan tek isimdi. Ama daha ne kadar? Ve akla bir soru daha geliyordu. Eğer Torrijos da şehitler arasında katılırsa benim tepkim ne olurdu? Oradan ayrıldığım zaman ikimiz de Maine'in ana plan kontratını alacağı ve benim de Torrijos'un istediklerinin yapılmasını sağlayacağım konusunda anlaşmıştık. 7. ayrımın sonu. Sayfa 119.